Ayrım 19.
Sayfa 171. Yönetici. Yarın gelirsen işleri ayarlarım. Böylece pazar günü gelmezsin. Mike. Öyle yapacağınızdan eminim Bay Tegu. Fakat yarın gelmeyeceğim. Sisleme ve bozuk plak. Yönetici. Bu beni müşkül durumda bırakıyor. Greg'in yerini doldurmak için kimi bulacağımı bilmiyorum. Mike. Bu zor bir durum. Fakat bir çözüm bulacağınızdan eminim. Sisleme. Yönetici. Tamam. Zor olacak fakat birini bulacağım. Mike. Bundan eminim. Sisleme. Yönetici. Greg belki sarı günü de gelemeyecek. Şayet gelmezse onun vardiyasını doldurmanı isteyeceğim. Mike. Herhalde hasta olduğu için gelemez. Fakat salı günü de yardım edemem. Sisleme ve bozuk plak. Yönetici. O zaman yerine kimi bulacağım? Mike. Bilmiyorum. Kendini açma. Yönetici. Mike, bunu kabul etmek zor. Daha önce hep güvenilir olmuştun. Mike. Öyle olduğundan eminim Bay Tegu. Nasıl oldu bilemiyorum. Fakat daha önceleri sorduğunuzda daima çalışmıştım, değil mi? Sisleme ve negatif atılganlık. Yönetici. Güvenebileceğim bir başkasını bulmam gerek. Mike. Bu doğru. Fakat bir dahaki sefere birine ihtiyacınız olduğunda bana neden telefon edip boş olup olmadığımı sormuyorsunuz. Belki gelebilirim, belki gelemem. Sormak da bir şey kaybetmezsiniz. Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Yönetici. Peki, göreceğiz. Mike. Greg'in yerine birini bulacağınızı umarım. Yönetici. Endişelenme, birini bulacağım. Mike. Oldu, görüşürüz. Mike. Patronuyla aralarında geçen bu diyalogdan sonra iş başındayken onun da baş etme yeteneğine olan güveninin çok daha arttığını anlattı. Mike'ın kendini iyi hissetmesinde önemli payı olan şeylerden biri de patronunun diğer çalışanlar devamsızlık ettiklerinde onların yerini doldurması için yaptığı baskılara karşı koyabilmesiydi. Ancak Mike'ı şaşırtan şey Bay Tegu'nun Mike'a uyan bir uzlaşmaya varma çabasında ne derece ileri gideceğiydi. Söz konusu diyalogdan önce Mike, kendisinden rica edilenleri yerine getirmenin dışında başka bir seçeneği olmadığını hissediyordu. Patronuyla yürüttüğü diyalogdan sonra Mike, Bay Tegu'nun kendisine ve isteklerine karşı biraz saygı duymaya başladığını, emirler yağdırmak yerine daha zor iş yaptırmaya çalıştığını fark etti. Mike, Bay Tegu ile ilişkisinde bu yeni ve açık kararına dayanarak istediği veya istemediği şeyleri aylarca tekrarlardı. Bay Tegu, Mike'ın davranışındaki bu değişmeye uyum yaptı ve Mike'a karşı açık bir burukluk göstermedi. Benim tahminime göre, ki bu sadece bir tahmindir, Bay Tegu önceleri Mike'ı yönlendirebilecek ve kontrol edebilecek ve sonuç olarak kullanılabilecek iyi bir çocuk olarak algılıyordu. Şimdi ise Mike'ı yönlendirilmesi gereken iyi bir çocuk veya güvenilmez genç bir punk olarak değil, birlikte çalıştığı yetişkin bir erkek olarak algıladığını sanıyorum. Bundan sonraki diyalogda işveren çalışan bağlamındaki madalyonun öteki yüzüne bakıyoruz. Bir yönetici manipülatif bir çalışanı ile atılganca başa çıkıyor. Diyalog 17. Sam çalışanına iş yükünde artma olduğunu söylüyor. 37 yaşındaki Sam büyük bir şirketin küçük bir bölümünde çalışan 14 kişinin başında şef olarak görev yapmaktadır. Şefliğini yaptığı 14 çalışandan bir kısmı arkadaşıdır ve Sam bir yandan arkadaşlığını korurken öte yandan herkesi etkili ve hakça davranan bir şef olabilme konusunda endişelenmektedir. İş ve arkadaşlık ayrıdır ve patronlar burada popüler olma yarışını kazanmak için bulunmuyorlar gibi sloganlara inanmakla birlikte etkili bir yönetici olmak için soğuk, arkadaşça davranmayan, mesafeli veya çalışanlarına karşı ilgisiz biri olması gerekmediğini düşünmektedir. Bu diyalog sırasında Sam çok rahatsız edici bir konumdaydı. Şirket müdürü daha önceki hafta bütün bölüm başkanlarıyla yaptığı toplantıda en kısa zamanda bir ekonomik kısıtlama politikasına geçilmesi gerektiğine karar vermişti. Toplantı sırasında Sam bölümüne özgü sorunları toplantıya getirmiş ve kendi alanında fazla paranın tasarruf edilmesinden kuşkulu olduğunu ifade etmişti. Toplantıda onun ileri sürdüğü sorunlar dikkate alınmakla birlikte yine de bütün bölümler için bütçe kısıtlamasına karar verildi. Şirkette çalıştığı süre boyunca geçici olarak uygulanan bu iş yükü artışları geçmişte iki kez tekrarlanmıştı. Sam çalışanlarına üretkenliklerini arttırmaları gerektiği haberini iletmek zorunda kaldığı zaman kaygılanıyordu. Bunun yanı sıra geçmişte ilgisiz, içe kapalı, sert bir patron imgesine büründüğü için durumla baş etmede beceriksiz kaldığını düşünmüştü ve daha sonra arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde kendini hem sinirli hem de suçlu hissetmişti. Aşağıdaki eğitici diyalog, Sem'in çalışanlarıyla farklı ve gerektiği gibi başa çıkabilmesine yardımcı olma amacıyla hazırlanmıştı. Sem'e verilen yönergede arttırılan iş yükü için herhangi bir gerekçe göstermemesi, üst düzey yöneticiler tarafından kararlaştırılan politikayı savunmaması, kendisi veya iş yükü artışına karşı çalışanlarının önerdiği kısıtlama politikası hakkında söylenen olası hakikatleri sadece kabul etmesi, sistemin çözülebileceğine ilişkin herhangi bir yorumu kabul etmesi ve bütün bunlara karşın hala çalışanlarından iş yükündeki artış uygulamalarına katılmaları talebinde diretmesi belirtilmişti. Diyaloğun geçtiği yer, Sem kahve molası verildiğinde iş yükü artışını haber vermek üzere arkadaşı Harry'e doğru yürür. Sem, Harry'i kahve salonunda görerek ona doğru yürür. "Selam Harry, bir dakika ayırabilir misin?" Harry, "Tabii Sam, otur, ne oldu?" Sam, "Geçen haftaki bölüm başkanları toplantısından haberin var mı?" Harry, "Bir toplantı olduğunu duydum, tek bildiğim bu." Sam, "Tozlar yataşınca ekonomik kısıntı kararı alındı. Sonuç olarak bundan sonraki 3 ila 6 ay arasında insan sayısında veya ücrette bir artış yapılmadan bizim bölümümüzün iş yükünde %15'lik bir artış göstermesi bekleniyor." Harry, "Bu taş kafalılara özgü bir fikir. Tanrım, şimdi bile iş yükümüz çok fazla ve canımızı dişimize takmış çalışıyoruz. Bunu onlara söyledin mi?" Sam, gülümseyerek, "Onlara taş kafalı olduklarını söylemedim. Fakat bunun olanaksız olduğunu söylemesem bile son derece zor olacağını düşündüğümü ilettim." Harry, "Ne dediler?" Sam, "Sana söylediğimin aynısını. İş yükünde artış olacak." Harry, "Ben başkalarını bilemem. Fakat şimdiden çığ altında kalmış gibiyim. İş yükünde %15'lik bir artışı kaldıramam. %15 bir yana hiçbir artış sağlayabileceğimi sanmıyorum." Sam, "Harry, seninle aynı fikirdeyim. Belki bu işe yaramayacak ve hem senin hem geri kalan kişilerin iş yükü arttığında çok zor olacak. Fakat ne yazık ki iş yükünde bu artış uygulanacak. Sisleme ve bozuk plak." Harry, "Bu haince bir karar. Bizim bölümümüzde bir işe yaramayacağını söyledin mi?" Sam, "Katılıyorum. Haince bir karar. Benim ihtarlarımı aldırmadılar. Bana söylediklerinin çoğunu onlara ifade ettim. Tabii daha diplomatik bir tonda söyledim." Sisleme. Harry, "Daha az diplomatik olup daha açık konuşsaydın. Belki söylediklerini daha fazla dikkate alırlardı." Sam, "Belki." Sisleme. Harry, "Belkiymiş. Bunu daha güçlü ifade etseydin, boğazımızdan aşağı %15'i tıkıştıramazlardı. Zaten şimdiden ne kadar fazla iş yükü altında olduğumuzu bilmiyorlar." Sam, "Herhalde haklısın. Fakat yine de dosya sayısını arttıracağız." Sisleme ve bozuk plak. Harry, "Ama şimdi bile her şeyin yapılabilmesi için cehennem hayatı çekiyorum. Bunu biliyorsun." Sam, "Bu doğru Harry. Onun için işler ne zaman kontrolden çıkarsa hemen bana haber vermeni istiyorum. Birinci aydan sonra senin ve herkesin kendi hakkındaki sorunlarını kaydetmesini istiyorum. Böylece yukarıdakileri haberdar etmek üzere çağrılırsam elimde bazı kanıtlar olsun. Sisleme ve işleyebilir uzlaşma." Harry, %15'lik bir artışı yüklenebileceğimi sanmıyorum." Sam, "Herhalde haklısın. Önce küçük adımlarla işe başlarız ve duruma bakarız. Şimdi elinizde 60 dosya var. Bundan sonraki 2 hafta için yeni dosyalardan 4 tanesini daha alınız." Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Harry, "Sam, 4 yeni dosya her şeyden önce en azından 8 saatlik bir hazırlık ve yazma süresi gerektirir. Fazla mesai yapmadan bunları bitiremem." Sam, "Haklısın. Şayet yeniler üzerinde çalışmak için eski dosyalardan zaman ayıramıyorsan ve geç vakte kadar çalışıyorsan saat tut ve ben de bunu kendi listemizde fazla mesai olarak göstereyim." Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Harry, "Bu cehennem azabı veren bir iş." Sam, "Sana katılıyorum Harry. Sinirlendiğin için seni suçlamıyorum. Ancak kararlar bizim kontrolümüz dışında. O halde işlerin nasıl gittiğine bakalım, olur mu?" Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Harry, "Göreceğiz." Sam, "Oldu mu?" Harry, "Oldu." Sem'in davranışına ve şirket politikasına ilişkin bu kritik diyalog, sendika protestosundan Sem'in arkadaşları tarafından terk edilmesine kadar uzanan çeşitli manipülatif tehditlerle defalarca tekrarlandı. Yeterli uygulamadan sonra Sem artık çalışanlarıyla gerçek konuşmalarında oldukça rahat ve dingin hissettiğini ve kendisine karşı öfke duymadıklarını ve artışları çok az protesto, eleştiri veya manipülasyon girişimiyle kabul ettiklerini anlattı. Durumun öteki yüzüne bakılırsa, bundan sonraki diyalogda bir çalışanın özel yaşamına müdahale eden işvereniyle nasıl atılgancı başa çıktığını göreceğiz. Diyalog 18. Betty, özel yaşamına müdahale eden patronuyla başa çıkar. Betty, eşinden yeni boşanmış, canlı ve çok çekici, genç bir sekreterdir. Betty'nin boşandıktan hemen sonraki en temel sorunu, patronunun istemediği türdeki müdahaleleriyle başa çıkmaktı. Betty, yaşam tarzında ağırbaşlı evli bir kadın olmaktan çıkıp, daha aktif bekar bir kadın olma doğrultusundaki değişime ilişkin duygusal ve davranışsal bir kriz dönemi geçirirken, evli ve daha yaşlı bir adam olan patronu ise ona karşı baba rolünü üstlenmişti. Betty kişisel kararlarını ve sorunlarını patronuyla paylaşmaya yanaşmadığı halde, ona kendi işlerine burnunu sokmamasını açıkça söyleyecek duygusal ve düşünsel cesareti kendinde bulamıyordu. Patronu son aylarda defalarca Betty'nin boşanmasından sonraki yaşam düzenini sorgulayıp durdu. Betty ona taşınmayı planladığı daireden söz eder etmez, o daireyi tutmaması gerektiğini ve kendisinin uygun gördüğü özelliklere sahip başka bir daire araması gerektiğini belirtti. Kızın sosyal yaşamını sorgulaması sırasında Betty çıktığı çeşitli erkeklerden söz ettiğinde hemen bu tip erkeklerle neden ilişki kurmaması gerektiğini bildirdi. Betty'nin giriştiği diğer etkinlikleri dahi sorguladı. Kız ona gece okulundan, bisikletle dolaşmaktan söz ettiğinde hemen hangi derslere devam etmesi ve ne tür bir bisiklete binmesi gerektiğini duyurdu. Betty onu, daha sonra başarılı bir şekilde başa çıkabildiği, babasıyla özdeşleştirdi. Boşanma sürecinin yol açtığı duygusal kriz nedeniyle ofiste aptalca şeyler yaptığını düşündüğü için patronunun kendi adına yanlışlarını düzeltmesine izin vermekten başka bir çare bulamamıştı. Haftalar alan bir dönem boyunca Betty, patronuna karşı daha atılgancı davranma uygulamaları yaptı. Tabii ki amacı sinirlenerek onu yanından kovmak ve iş ilişkilerinin bozulmasına neden olup işten istifa etmek veya atılmak değil, sadece patronundan korkmamaktı. Hedefleri 1. Patronunun eleştirel hatta iyi niyetli fakat yine de müdahaleci sözlerine karşı kendisini duyarsızlaştırmak ve 2. Öncelikle onun böyle sözler söyleme eğilimini ortadan kaldırmaktı. Patronunun kendisine kişisel yaşamını nasıl yürüteceği konusunda yönlendirilecek veya onaylanacak biri olarak değil, sorumlu bir yetişkin olarak davranmasını istiyordu. Diyaloğun geçtiği yer, Betty masasında oturmaktadır. Patronu ofisinden çıkarak yanına gelir ve onunla konuşur. Patron, bugün işler nasıl gidiyor? Betty, gayet iyi. Patron, bu ayın yeterlilik listeleri üzerinde mi çalışıyorsun? Betty, evet. Patron, herhangi bir sorun var mı? Betty, hayır. Patron, bu ayın listelerini geçen ayki düzenlemelerinden daha iyi yaptığını umarım. Betty, onlar karma karışıktı değil mi? Negatif atılganlık. Patron, kesinlikle öyleydi. Betty, bana söylüyorsunuz. Tanrım, onları mahvetmiştim. Negatif atılganlık. Patron, umarım yakında düzenli bir yaşamın olur. Böylece işini engelleyecek derecede sinirli olmazsın. Betty, mantıklı bir öneri. Ben de öyle olmasını isterim. Sisleme ve kendini açma. Patron, kendini geliştirme dersleri konusunda bir karara vardın mı? Betty, bazısı hakkında karar verdim. Patron, o sözünü ettiğin ortaçağ edebiyatı dersini almayacaksın değil mi? Betty, henüz karar vermedim. Kendini açma. Patron, onu almamalısın. Bu sadece zaman israfına yol açar. Betty, evet öyle olabilir. Sisleme. Patron, peki alacak mısın? Betty, belki henüz karar vermedim. Bozuk plak. Patron, işine yarayacak bir şey öğrenmeni sağlayacak uygulanabilir bir şey almalısın. Betty, belki haklısınız. Kararımı verdiğim zaman görürüz. Sisleme. Patron, akıllıca bir karar vermeni dilerim. Betty, ben de. Kendini açma. Betty ertesi gün bu diyalogdan söz etti. O zamandan beri patronun müdahaleleriyle son derece az bir çabayla ve mide burucu kaygı hissetmeden başa çıkabildiği için terapi seansı sırasında zaman zaman neresindeyse öforik, çok neşeli davrandı. Ancak diğer yeni öğrenciler gibi bir tek atılgancı diyaloğun günlük ilişkilerde yaşadığı kişiler arası manipülasyonu ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini keşfetti. Patronunun kişisel yaşamında ne yapacağını söylemesine son vermek için yaşam düzenine ve erkek arkadaşlarına ilişkin seçimler konusunda da benzer diyalogların defalarca tekrarlanması gerekliydi. Patronuna karşı daha atılgancı davranmaya başlayan Betty'nin işinde de daha rahat hissetmesiyle birlikte yaptığı hata sayısında çarpıcı bir düşüşün gerçekleşmesi şaşırtıcı olmadı. Betty, "Artık çalışmaya can atıyorum, üretken olduğumu ve işe yarayan bir şeyler yaptığımı hissediyorum," diyebiliyor. Yine hayrete yol açmayacak biçimde sekreterliğin dışında daha ilginç ve sorumluluk gerektiren daha iyi bir iş aramaya başladı ve 2 ay içinde ofis şefi yardımcısı olarak bir işe girdi. Ancak oldukça şaşırtıcı sonuçlardan biri Betty'nin erkek arkadaşlarıyla, özellikle en beğendiği Stan'le kurduğu atılganca ilişkilerin cinsel yaşamında yarattığı ve kendisini de hayrete düşüren değişiklikti. Betty geçmişte kocası da dahil diğer erkeklerle şans eseri yaşamış olduğu orgazmları Stan'le olan cinsel ilişkilerinde tutarlı olarak yaşamaya başlamıştı. Siz de öğrencilerden çoğuna benziyorsanız, sizi kaygıya boğan bir durumla uğraşırken, bir iş mülakatına girerken veya belli bir eğitim programına kabul edilirken aynı zorluklara göğüs gerersiniz. Bundan sonraki diyalog dizilerinde iki öğrencinin bir mülakatçıyla ve sorabileceği sorularla nasıl atılgancı başa çıkmak üzere eğitildiklerini görebilirsiniz. Diyalog 19. Milt ve Dee, doktora programı ve iş mülakatlarında atılgancı davranmaya hazırlanırlar. Birinci diyalogda Milt, doktora programına kabul edilmek için mülakata hazırlanmaktadır. Milt, bir akşamüstü atılganlık grubuma giriveren genç ve akıllı bir üniversite öğrencisidir. Bir meslektaşım Milt'i tıp fakültesine hazırlık okulu öğrenci danışmanlığında görmüş ve kendini daha atılganca sunabileceğini düşünerek bana göndermişti. Milt bizlere biraz kaygılı ve nefes nefese bir halde, ertesi günü bir tıp okulu mensubu tarafından yapılacak bir mülakat için randevusu olduğunu açıkladı. Danışmanı bunu kendisiyle konuşmuş, mülakatçının bilmek isteyebileceği konuda gelebilecek birkaç soru sormuş ve Milt'in yanıt tarzını dinleyerek bunun pişirilmesi için atılganlık grubuna başvurmasını önermişti. Milt bu kadar kısa zamanda ne kadar zamana gereksinimi olduğuna ilişkin değerlendirmemiz standarttan çok uzaktı. Kendine güven geliştirmesi için şansının az olduğu görüşümüzü kabullendi. Fakat bizimle 1-2 saat de olsa çalıştıktan sonra biraz daha rahatlayıp rahatlamayacağını ve mülakatta biraz daha az aptal algılanıp algılanmayacağını her şeye rağmen görmek istiyordu. O akşamüstü şakadan bir mülakat yaptık. Her birimiz sırayla mülakatçı olup bir zamanlar bize sorulmuş olan hem anlamlı hem de anlamsız olan bazı soruları sorduk. İçimizden biri mülakatçının rolünü oynarken geri kalanımız Milt'in kendisi ve neden tıbba girmek istediği hakkında atılganca konuşabilmesi için ona alıştırma yaptırdık. Mümkün olan 2 saat boyunca üzerinde çalışılan birçok egzersiz diyaloglarının en son gözden geçirilmiş olanı burada sunulmuştur. Diyaloğun geçtiği yer, yaşlıca doktor, tıp mensubu, Milt'i ofisine davet eder ve bir masada karşılıklı otururlar. Doktor, elindeki kağıtlara bakarak, "İyi yazılmış, kapsamlı bir başvuru hazırladığınız belli." Milt, "Teşekkür ederim, bunun için epey zaman ayırdım, kendini açma." Doktor, şimdi Milt'e bakarak, "Neden doktor olmak istediğinizi açıklar mısınız?" Milt, "Bu soruya tek bir yanıt veremem. Yanıtlamam gerektiğine eminim. Fakat tek bir yanıtım yok. Çok çeşitli nedenlerim var. Her zaman doktor olmayı istemişimdir. İlgilendiğim başka birçok şey vardı. Fakat beni en çok çeken şey hep tıp oluyor. İnsanları seviyorum. Onlarla çalışmayı ve onlara yardım etmeyi seviyorum. Sorunları çözmeyi ve planlar yapmayı seviyorum. Ellerimle olduğu kadar kafamla da çalışmaktan hoşlanıyorum. Size göre fazla dağınık mı konuşuyorum?" Kendini açma, negatif atılganlık ve negatif sorgulama. Doktor, hayır devam edin. Milt, Peki, sadece benim için önemli olan şey hakkında konuşacağım. Bir laboratuvarda çalışmayı seviyorum. Biyoloji beni büyülüyor ve uçla tıp merkezindeki hastalara gönüllü olarak hizmet vermeyi seviyorum. Uzman olma fikri hoşuma gidiyor. Tıp doktoru, MD dendiğinde aklıma gelen düşünceler bunlar. Sonra gülümseyerek, kazancın da iyi olduğunu duydum. İşleyebilir uzlaşma. Doktor gülümsemeden, neden özellikle şu şu Güney Tıp Okulu'na gitmek istiyorsunuz? Milt, birinci elden bilgim yok. Fakat çeşitli okullar hakkında birçok tıp doktoruyla görüştüm. Bana şu şu Güney Okulu'nun mezunları geri çevirmesiyle ünlü olduğunu anlattılar. Tıp diplomamı ünlü bir okuldan almak istiyorum. Negatif atılganlık. Doktor, bundan sonraki 5 yıl içinde ne yapmayı istiyorsun? Milt, belli bir alanda doktorluk yapmayı istiyorum. Doktor, hangi alanda? Milt, alıştırma yapmamış olduğu bir konuda Milt'ten, henüz bilmiyorum. Genel tıp hastaların getirdiği sorunların çeşitliliği nedeniyle beni büyülüyor. Psikiyatri de ilgimi çekiyor. Kendini açma. Doktor, psikiyatri ve diğer uzmanlaşmalar okul ve internlük döneminden sonra en az 3 yıllık bir süre daha gerektirir. Milt, evet bu doğru. Fakat bir insan istediği şeyi yapıyorsa zaman çabuk geçer. Sisteme ve kendini açma. Doktor, mezun olduktan sonraki 5 yıl boyunca ne yapmak istersin? Milt, bu noktada kesin olarak bilmiyorum. Tıp okulundaki yaşantılarıma çok bağlı. Hemen özel muayenehane açmak isteyeceğimi sanmıyorum. Gerçekten ne yaptığımı bilene kadar önce hastane ortamında çalışmayı tercih ederim. Kendini açma. Doktor, kendinden pek emin görünmüyorsun. Sanki tek başına doktorluk yapacak güvenin yokmuş gibi konuşuyorsun. Milt, öyle gözüktüğünden eminim. Fakat benim kastettiğim bu değil. Oldukça iyi bir tıp doktoru olabilirim. Yeterince akıllıyım. Alan beni ilgilendiriyor ve çok çalışırım. Ellerimin kirlenmesinden korkmam. Sisleme ve kendini açma. Doktor biraz alaycı. Biz sana onları temiz tutmayı öğretmeye çalışacağız. Transkriptlerine bakıyordum ve notların bir alan dışında iyi gözüküyor. Organik kimyadan C almışsın. Açıklama için Milt'e bakar. Milt, doğru. Organik benim zayıf olduğum alanlardan biriydi. Dersi sonradan tekrar aldım ve bir arkadaşım bu konuda beni çalıştırıyor. Organik benim için trigonometri gibiydi. Trigonometride ne kastedildiğini ve her şeyin nasıl ilişkilendirildiğini anlamak 3 haftamı aldı. Ancak şimdi bu konuda bir sorunum olmayacağını düşünüyorum. İkinci derse devam ediyorum ve bu dersten A veya en kötü ihtimalle B bekliyorum. Sisleme, negatif atılganlık ve kendini açma. Doktor, tıp zor bir alandır. Özellikle benim gibi genel uygulama içindeysen. Bunu seçmemiş olmayı istediğim zamanlar oldu. Hastalar, hemşireler, akrabalar, diğer doktorlar insanı yer bitirir. Herkes kendi sorununa bir çözüm getirmeni bekler ve bazen hiç işe yaramayan şeyler için uzun saatler çalışman gerekir. Bu baskıyı kaldırabilir misin? Milt, haklısınız. Bütün baskılarla başa çıkabileceğim konusunda size mutlak bir garanti veremem. Fakat başarabileceğimi sanıyorum. Üniversitedeyken iyi notlar almak için oldukça fazla baskı altında çalıştım. Gece yarılarına kadar epey yakıt kullandım ve şimdiye kadar başarılı oldum. Bütün yaşantılarım bana bunun altından kalkabileceğimi gösteriyor. Bazen kendime, bütün bu çalışmaların canı cehenneme, neden her zaman bu kadar çok çalışıyorsun diyorum.